Ayrım 4.
Genç adam bunları söylerken onun elini dudaklarına doğru götürüp avucunun içine bir öpücük kondurdu. Şura onun dudaklarından avucuna yayılan sıcaklıkla sarhoşlamıştı. Bundan sonra nasıl bir tavır takılması gerektiğini bilmiyordu. Nefesini tutarak gözlerini bir an için kapamıştı ki kendisini erkeğin kollarında buldu. Seyit onu ürkütmekten korkuyordu. Bir müddet ince zarif bedenini sımsıkı sarıp kolları arasında tuttu. Şura kalbi çarpıntı içinde başını onun göğsüne dayadı. Şimdiye kadar bilmediği, hayal dahi etmediği bir hisle itirazsız kendine aşık olduğu erkeğin güçlü sarışını teslim etti. Onu tanımıyordu ama hayatı boyunca yanında olmasını istediği erkek bu olmalıydı. Birden yorgun ve tembel parçalar halinde düşmeye başlayan karı fark ettiler. İstersen artık içeri girelim. Şura başını kaldırıp Seyit'in gözlerine bakarken oldukları yerden ayrılmak istemediği belliydi. Gecenin loşluğunda bile erkeğin gözlerinin parıldadığını görebiliyordu. Seyit kolları arasındaki bu harika güzelliğe daha fazla sadece bakmakla yetinemeyeceğini hissetti. Onun alnına uzun bir buse kondurdu. Saçlarının kokusunu derin derin içine çekerken yüzünü avuçlarının arasına aldı. Gerideki ağaçların altına doğru yürürken onu kolları arasında beraber sürükledi. Sırtını ağaçlardan birine dayayıp genç kızı sıkı sıkı kendine çekti. Çenesinin altından tutup başını yukarıya kaldırdı, dudaklarına doğru eğildi. Soğuk ayaz gecenin mihtabı, gaz lambalarının titreşen ışıkları, müzik, havuzun şırıltısı sanki onları aşka davet etmekteydi. Gözlerini açarak onun yüzüne baktığında bu genç adamın hayatında isteyebileceği tek erkek olduğundan emindi artık. Ama beraberlikleri ne kadar sürebilirdi ki? Belki ancak bir iki kez daha bir araya gelebilirlerdi. Ondan sonra herkes kendi yoluna gidecekti. İçindeki coşkunun yerini derin bir hüzün aldı. Hayır, onu kaybetmek istemiyordu. Seyit onun yanaklarını, boynunu öpücüklere boğarken sözlerini tekrarladı. Küçük Aleksandran benim, ne kadar güzel ve ne kadar tatlısın. Şura kulağının dibindeki öpüşlerin ve nefesin içini gıcıkladığını hissetti. Erkeğin yakınlığından duyduğu bu tarifsiz hazdan bir an korkuya kapıldı ama artık tabiat onları kontrolüne almıştı. Daha fazla dayanamadığı kollarını kaldırıp Seyit'in boynuna doladı. Genç adam onun vücudunu kolları arasında hapsederken dudakları tekrar birleşti. Genç kızın yapmacıktan, her türlü oyundan uzak, saflık ve tecrübesizlik içinde sunduğu sevgi, Seyit'i şimdiye kadar tatmadığı sıcacık bir duygu selinin içine itmişti. Kolları boynunda kendisini büyük bir teslimiyetle ona bırakmıştı artık. Küçük kız buralardan kendini alıp götürmek isteyen adama çaresiz boyun eğdi. Aleksandra, şura sesin neredeyse duyulamayacak kadar hafif çıktığını hissetti. Efendim? Seyit birden söylemeyi düşündüklerinin tam tersi, dudaklarından dökülenler kendine inanamadı. Seni tekrar görmek isterdim, seninle baş başa kalabilmeyi isterdim. Sonra aklına gelen bir şeyle devam etti. Genç kız kollarını erkeğin boynundan çekmeden cevapladı. Sesi hala kısık ve titrekti. Yarın sabah babamı ziyarete hastaneye gideceğiz. Sonra da bilemiyorum. Evden nasıl izin alıp ayrılabilirim bilemiyorum. Seyit onun yanaklarını avuçları içine alarak okşadı. Evet, sen de benimle beraber olmak istemez miydin? Şura bu soruya direkt cevap vermekten nedense utandı. Gözlerini erkeğinkilerden ayırmadan başını aşağı yukarıya salladı. Bunu gerçekten istediğine emin misin, duymak istiyorum. Evet, evet istiyorum. O zaman bana bırak, yarın için bir şeyler düşüneceğim. Belki sizi hastaneye ben götürürüm, sonra da Moskova'yı gezdiririm sana. Ama Andrei amca, merak etme. Andrei Borinski beni çocukluğumdan tanır. Onunla aramızda problem olacağını sanmıyorum. Sözlerini bitirdikten sonra onun saçlarına, alnına düşen karları eliyle sildi. Kar hızlanmaya başlamıştı. Hadi artık içeri girelim. Seni hasta etmek istemem. Ne kadar zamandır oradaydılar? Şura bir tahmin yapamıyordu. Ne kadar uzun yıllardır beraberlermiş gibi hissediyordu ama aynı zamanda da her şey birdenbire başlayıp birdenbire bitivermiş gibiydi. Sanki bir perinin sihirli değneğiyle hayal alemine gidip geri gelmişti. Biraz ileride merdivenlerin ve kapının diğer yanında gerçek hayat onları bekliyordu. Seyit'ten ayrılacak olması fikri içini burktu. Bir müddet el ele yürüdüler, adımları olabildiğince yavaştı. Havuzun yanından geçerlerken Seyit kubitleri göstererek konuştu. Biliyor musun, şunların yerinde olmak isterdim. Seni kollarımın arasındayken Seni öpüyorken böyle donup kalmayı isterdim. O zaman sonsuza kadar kollarımın arasında benimle öpüşüyor olurdun. Şura erkeğin sözlerinin parmaklarını saran elinin sıcaklığı kadar içine ılık ve heyecan verdiğini fark etti. Duydukları karşısında mahcubiyetle gülümsemeden edemedi. Ama o zaman sonsuza kadar karlar altında üşürdün. Seyit durup onu omuzlarından kavradı, o da gülümsüyordu. Benim küçük sevgilim, sen kollarımdayken, yok hayır, hiç sanmıyorum. Eve girdikleri an Şura dışarıda ne kadar üşümüş olduğunu fark etti. Ama hiçbir şey umurunda değildi. Sevinç ve heyecandan uçuyordu. Paltosunu çıkarıp eteklerindeki karları silkeledikten sonra aşık olduğu erkekle beraber diğer misafirlerin yanına döndüler. Tatyana ve Celil ile tekrar buluştuklarında Seyit bir an için yanlarından kayboldu. Şura göz ucuyla onu kalabalığın arasında izledi. Ama sonra anlaşılacağından utanarak başını çevirdi. Bir 10 dakika kadar sonra Seyit yine yanlarındaydı. Onun geriye gelmesiyle Şura damarlarında yeniden bir sıcaklık yayıldığını hissetti. Aşk dedikleri bu olmalıydı ve o aşık olmuştu. Genç adam son derece neşeliydi. Yarın için harika bir programımız var. Hepsi merakla baktılar. Sevgili Aleksandra, Andre Boleski ile konuştum. Yarın senin için izin aldım. Hastaneden dönüşümüzden sonra gelip seni alacağım. Celil ve Tatyana ile beraber sana Moskova'yı gezdireceğiz. Genç kız duyduğuna inanamıyordu. Her şey nasıl kolay hallolmuştu. Ama Valentin onu yalnız bırakmazdı. Öyle sanıyorum ki Valentin Boleskilerle beraber bir başka dost ziyaretinde olacak yarın. Tatyana neşe taşan bir kahkaha attı. Harika, harika, çok güzel bir gün geçireceğiz eminim. Şura o andan itibaren ertesi günün hayalini yaşamaya başladı. Gecenin geri kalan kısmının nasıl geçtiğini anlamadı bile. Sabaha karşı bir saatte Boleskilerin daveti dağıldığında evi en son terk eden Seyit oldu. İki genç birbirlerinin gözlerine manalı bakışlarla bakarak vedalaştılar. Şura Valentin'le öpüşüp iyi geceler dilediğinde bir an bu gece yaşadıklarını anlatmayı düşündü ama sonra vazgeçti. Ablasının kendisini ayıplayacağından, tasvip etmeyeceğinden korkuyordu. Üstelik ertesi günün programı ile de suya düşebilirdi. Bir an evvel yatağına girip hayalleriyle baş başa kalmayı istiyordu. Lambasını söndürüp yorganına sarındıktan sonra uzun müddet Seyit ile bahçede yaşadıkları anları tekrar tekrar yeniden yaşadı. Konuştukları her şeyi yeniden hatırladı. Her öpüşü, her dokunuşu yeniden hissetti. Uykuya daldığında Seyit'in dudaklarına dokunan, vücudunu saran teması rüyaları kadar yakınlarındaydı. Ertesi gün ev halkı ancak öğleye doğru toparlanabildi. Zengin bir kahvaltıdan sonra Andre Boleski kızları alıp hastaneye götürdü. Julian Verjenski ameliyat olduğundan bu yana en iyi günündeydi. Birkaç gün sonra hastaneden çıkabilecekti. Kızlar babalarının yanında her zamankinden fazla kalabildiler. Baba Verjenski yatağının iki yanına oturan kızların güzelliğini, enerji ve neşe taşan yüzlerini uzun uzun keyifle seyretti. Onları büyük bir heyecanla anlattıkları Boleski malikanesindeki yaşamı dinledi. Konuşamıyordu ancak başını sallayarak, göz kapaklarını kapayarak onların anlattıklarını takip ediyordu. Aşağı yukarı yarım saatlik bir ziyaretten sonra doktor hastanın artık dinlenmesi gerektiğini söyleyerek onları dışarıya çıkardı. Seyit'in söylediği gibi hakikaten Valentin, Andrei ve Petro Boleski ile beraber uzaktan akraba oldukları bir çiftin evine gidecekti. Şura yine de ablasının kendilerine katılması için teklifte bulundu. Ancak Valentin gidecekleri evdeki davetin buz gibi havada Moskova'yı sokak sokak gezmekten daha keyifli olacağını düşünüyordu. Şura yine midesinde kramplar, başında bir sarhoş hafifliğiyle hazırlandı. Krem rengi dantelle süslenmiş lacivert elbisesini giydi. Saçlarını da aynı renk kurdeleyle sarıp ensesinde topladı. Tam hazırdı ki kapısı vuruldu. Evin hizmetkarlarından biri kapıdaydı. Matmazel, Üsteğmen Eminov geldi efendim. Şura gerisini dinlemedi bile. Paltosunu, manşonunu ve minik kadife çantasını kaptığı gibi Valentin'in odasına daldı. Onunla acele bir öpüşle vedalaştı ve merdivenlerden aşağıya neredeyse koşarak indi. Basamakların yarısına vardığında holde beklemekte olan Seyit'i görünce yavaşladı. Daha sakin ve ağır başlı olması lazımdı. Ancak dudaklarındaki gülümseyişi örtemedi. Genç adam nazik bir tavırla onun elini dudaklarına kadar götürdü, paltosunu giymesi için yardımcı olurken kulağına eğilip fısıldadı. Ne kadar güzelsin. Tatyana ve Celi kapıdaki arabadaydılar. Şura'yı neşe içinde karşıladılar. Genç kız Seyit'in yanına geldiği zaman hayatında ilk olan bir güne başladığını düşündü. Kar sabahın erken bir saatinden beri lapa lapa yağmaktaydı. Araba 2 ve 3 katlı şık evlerin çevrelediği yollardan geçip şehir dolaşmaya başladı. Krasnaya Poşard'ı geçerken Şura bir kez daha karların örttüğü meydanı, Kremlin Sarayı'nı, katedrallerin göğe yükselen parlak renkli kubbelerini, Çan Kulesi'ni hayranlıkla seyretti. Seyit işaretle gösterdiği bazı yerler için arada bir izahat veriyordu. Şura genç adamın bir tarih öğretmeni edasıyla anlattıklarını keyifle dinliyordu. Saydığı isimlerin çoğu ona yabancı geliyordu. Burası Spassky Voroto, meydanı Kremlin'e bağlayan üç girişten ortada olanı. Meydanın hemen ardındaki bölge eski Moskova'nın merkez yaşam bölgelerinden biriymiş. Kıtay Gorod ne demek biliyor musun? Şura başını salladı. Tatarca'da kale demek. Kıtay Gorod tüccarların yaşadığı bölgeymiş. Moskova nehrinin kuzeyinde kalıyor. Şehrin diğer bölgeleri de Beyaz Şehir ve Doğu Şehri olarak adlandırılmış. O da nehrin güneyinde kalan kısım. Rusya'nın ilk üniversitesi de 1755'te Moskova'da kurulmuş. Yeniden Mokova'ya ve Herzen caddelerinin kesiştiği yere gelmişlerdi. Şura bir an için gezintinin bittiğini ve eve dönmekte olduklarını sanarak hayal kırıklığı duydu. Ama araba tekrar dönüş yaparak Moskova nehrinin güney istikametine saptı. Geniş bahçeler içinde birbirinden uzak mesafelerde seyrekleşerek yerleşmiş olan şık evlerin önünden geçiyorlardı. Kar neredeyse tipiye çevirmek üzereydi. Gençler neşe içinde havadan sudan konuşmaya devam ettiler. Az sonra araba durduğuna Tatyana Şura'nın elini dokunarak ağaçların ardındaki bahçenin ortasındaki evi gösterdi. İşte burası da benim evim. Haydi gelin hemen şunun karşısına yerleşmek için sabırsızlanıyorum. Tam zamanında geldik. Tatyana'nın evi çok büyük olmamakla beraber son derece şık, zevkli ve pahalı döşenmiş bir evdi. Evin her odası, salonu adeta bir tiyatro sahnesi dekoru edilir gibi yerleştirilmişti. Bir başkasının evi olarak garipsenebilirdi ama her şey Tatyana'nın şahsiyetiyle o kadar bağdaşıyordu ki Şura bu evi sahibesi kadar sevdiğini düşündü. Şöminenin çatırdayarak yanan ateşi karşısında birer kadeh içki içip aynı odada hazırlanan masada yemeğe oturdular. Şura artık diğerleriyle olan yaş farkını unutmuş, çekingenliğini yenmişti. Yemek boyunca birbirlerini daha iyi tanımak fırsatını buldular. Şura Kislovak'taki yaşantısını ve ailesini anlattı. Kendi hayatını anlattıkça rahatlıyordu. Şarap kadehlerini adeta su içer gibi boşaltan diğerlerini ayak uyduramamakla beraber içtiği iki kadeh dahi başını bir hoş etmeye yetmişti. Kislovak'taki baba evi, annesi, kardeşleri, hastanedeki babası ve Valentin sanki şimdi onlardan yıllarca uzaktaydılar. Yemekten sonra müzik odasına geçtiler. Şöminenin iki yanında karşılıklı yerleştirilmiş, bordo kadife kaplı yüksek arkalıklı kanepeler ve orta sehpasında gümüş semaverde hazır çay misafirlerini beklemekteydi. Tatyana fincanları doldurduktan sonra piyanosunun başına geçti. Alexander Broder'in Pres Igor adlı eserinden bir temayı çalmaya başladı. Tatar Hanı Koşak ile Prens Igor'un hırslı gözü kara mücadeleci, Asya ve Kuzey steplerinin kum ve kar fırtınaları, Tatar kızlarının Prens Igor'u etkilemek için yaptıkları dansların oryantal kıvraklığı, savaşçıların barbar vahşiliği ile at sürüşleri sanki piyanonun tuşlarında canlanmış odanın içine dolmuştu. Tatyana parçasını bitirdiğinde arkadaşları hararetle alkışladılar. Şura beğenisini yüksek sesle dile getirmeden edemedi. Celil çekik gözlerini iyice çekilene kadar gülümsedi. Biliyor musunuz, Tatya bu parçayı bana aşık olduğu için bu kadar iyi çalıyor. He, keyifle güldüler. Genç kadın bu defa Çupçik adlı hareketli ve oynak bir parça ile dinleyenlerini coşturdu. Celil ve Seyit kendilerini şarkıda eşlik ettiler. Müziğin kıvrak ritmi piyanoya çalanın kişiliğine uymak için bestelenmiş gibiydi. Nihayet Tatyana Kuğu Gölü'nün dördüncü ve son sahnesini seslendirmeye başladığında odaya derin bir sessizlik çöktü. Şu vahyimiz birkaç gece evvel seyrettikleri oyunun hüzünlü akışını yeniden yaşamaya başlamıştı. Piyanonun arkasından dolaşıp bahçeyi odanın içine alan yere kadar cam kapının yanında durdu. Gökyüzündeki kar bulutları yüksek ağaçlar olmasa yere inecek gibiydi. Henüz erken olmasına rağmen akşamın ilk saatleri kadar karanlıktı. Tipiden ağaçların ardı gözükmüyordu. Camın hemen dışındaki demir bahçe takımları, geniş mermer saksılar, minik havuz karların altında kaybolmuştu. Şura görüntüden ve müziğin yüzünden titreyerek kollarını kavuşturdu. Omzundan kendisini saran kolun teması ile başını çevirdi. Alnına dokunan Seyit'in dudaklarındaki sıcaklık ile kendini yeniden güvende hissetti. Hiç itirafsız başını onun göğsüne bıraktı. Onunla ilk karşılaştığı gece olduğu gibi yine içinde garip bir his belirmişti. Midesindeki kramp, kalbinin atışları, sebebini anlayamadığı bir heyecan, işte yine aynı şeyler oluyordu. Hayatını değiştirecek yepyeni bir şeylerin olacağı hissiydi bu. Tatyana ve Ceren'in sessizce odadan ayrıldıklarını fark etmediler bile. Birbirlerinin kollarında bahçeyi süratle doldurmakta olan karı seyrederken her ikisi de bir diğerinin bundan sonraki tavrının ne olacağını düşünüyordu. Şura hayatında ilk defa bir yabancı erkekle yapayalnız kalıyordu. Onu kaybetmekten korktuğu kadar kendisini hafif bir kısalmasından da çekiniyordu. Yapacağı bir hareketin, söyleyeceği bir sözün davetkarlık olarak anlaşılmasından ürküntüyle erkeğin kolları arasında hiç kıpırdamadan bekliyordu. Seyit dudaklarını onun sapsarı kalın örgüyle toplanmış saçlarında gezdirirken ne kadar tecrübesiz ve minis bir güzelliğe sarıldığının farkında, onu ürkütmek veya ters bir tepki almak korkusundan öylece beklemeyi tercih ediyordu. Epey bir müddet birbirlerinin sıcaklığı içinde sessizce kaldılar. Genç adam bugüne kadar böylesine sakin bir beraberliği olmadığını düşünerek kendi kendine şaşıyordu. Bu küçücük kızdan ne beklentisi olabilirdi ki? Ancak onunla yakın olduğu anlar duyduğu huzuru ve heyecanı daha evvel hiç kimseye hissetmiş değildi. Birdenbire onu daha sıkı tutmak, saçlarının yüzünü öpücüklere boğmak isteğiyle doldu. Bir eli onu yavaşça onun çenesinin altından okşayarak başını kaldırdı. Onun iri mavi gözlerindeki titrek parıltıları görebiliyordu. Genç kız erkeğin yüzündeki arzu dolu bakışlara daha fazla dayanamayacağını hissetti. Aşıklar gerçek anlamda birleşmelerinden bir gün sonra ayrılmak zorunda kalmışlardı. Önce Seyit Celil ile birlikte St. Petersburg'a döndü. Bir hafta sonra da Şura ablası ve babasıyla beraber Kislovak'a doğru yola çıktı. Julian Dergenski eski sıhhatine hiçbir zaman kavuşamayacak olmakla beraber hiç değilse hastalığının seyrini yavaşlatılmıştı. Şura artık eski Şura değildi. Seyit'le geçirdiği öğleden sonrasında yaşadığı değişiklik sanki vücudundan ruhuna yayılmıştı. Rüyada gezer gibiydi. Daha ayrıldıkları andan itibaren büyük bir özlem içine düşmüştü. Birbirlerinin adreslerini almış, yazışmaya söz vermişlerdi. Ama Rusya'nın yaşamakta olduğu keşmekeş içinde Şura sevdiği erkeğin kalbinde ne kadar yer tutabileceğinden emin değildi. Mesafeler o kadar uzak ve cephe öyle karışıktı ki son bir senedir cephede olan iki abinden dahi zoraki haber alıyorlardı. Kislovak'taki hayatına yeniden alışmaya çalışan Şura'nın gecesinden gündüzünde Seyit vardı. Bir yandan okuluna gidiyor, bir yandan da ailesiyle beraber günlük yaşamını sürdürüyordu. Ama en çok özlediği saatler akşam yemekten sonra odasına çekilip hayalleriyle baş başa kaldığı anlardı. Arda arda mektup yazıyordu. Önce çekingen bir aşık ifadesiyle başlayan mektuplarında gittikçe rahatlamaya, daha cesur sevgi sözcükleri kullanmaya başladı. Genç adamdan henüz hiçbir cevap alamamıştı. Nihayet beklediği haber geldi. Mektup Tatyana'dan geliyordu. Moskova'da tanıdığı bir kız arkadaşından mektup gelmesi evde kimseyi şüphelendirmeyecek kadar masum bir şeydi. Şura yüreği yerinden çıkacak gibi çarparak odasının mahremiyetine koştu. Gelen giden olmadığından emin olunca zarfı açtı. İçinden hakikaten Tatyana'nın bir mektubu ile ona ek bir kağıt daha çıktı. Genç kız ikinci kağıttaki imzayı okuduğu an sevinçle küçük bir çığlık atarak mektubu göğsüne bastırdı. Yatağında oturup okumaya başladığı zaman Seyit yanındaymış da ellerini tutuyormuş gibi içesindi. Genç adam Karpatlara cepheye doğru yola çıkmadan evvel yazdığı mektubu postalaması için Tatyana'ya teslim etmişti. aşk ve özlem sözcükleriyle dolu satırların sonundaki Seyit ismine uzun uzun bakan Şura onu temelli kaybettiğini düşündü. Zarfın postalanmış haline bakılırsa kendisine yolladıklarını hala alamamış oldukları kesindi. Sevdiği erkeğin onun yazdıklarını okuyamadan harbe gitmiş olmasından sonsuz bir üzüntü duydu. Onun da irtibata geçebilecek bir haber ulaşabilmek arzusu ile içi içini yedi. Sonra hakkında çok az şey bildiği bu genç adama nasıl böyle güvenip bağlandığını düşündü.